Ayrım 52.
Peronda uluslararası trenlerin basamaklarının asalet kokan yüksekliğinden etkilendi. Bu görkemli kademeleri tırmanmaya tereddüt ediyordu. Vagonun önüne gelince sanki bir anıtın önündeymişçesine saygı duruşunda bulundu. Biz de ona biraz eşlik ettik. İkinci mevki bilet almıştı ve bu vesileyle bize gider ayak, mukayeseli, pratik ve güler yüzlü son bir düşüncesini aktardı. Birinci mevki de bundan daha iyi değil dedi. Ona ellerimizi uzatmıştık. Vakit tamamdı. Düdük çalmasıyla tren tam saatinde bir hurda gümbürtüsü ve müthiş bir sallantıyla hareket etti. Bu nedenle vedalaşmamız korkunç derecede itilip kakıldı. Elveda evlatlarım diyecek vakti ancak buldu ve eli bizimkilerden koparılarak uzaklaşıverdi. Sallanıyordu o el. Gürültünün içine fırlamış daha şimdiden gecenin üstünde rayların arasında gittikçe daha da uzaklaşıyordu bembeyaz. Bir yandan onu özlediğimiz söylenemez ancak onun bu gidişi yine de müessesede hatırı sayılır bir boşluk yaratıyordu. Öncelikle onun o gidiş biçimi bizi kara kara düşündürüyordu. Bir bakıma hiç de niyetimiz yokken. Doğal değildi bu gidiş biçimi. Böyle bir numaranın ardından bu sefer de bizim başımıza neler gelebileceğini merak ediyorduk. Ancak bu soruları uzun uzadıya kurcalayarak hatta sıkılacak zamanımız dahi olmadı. Baritonu istasyona götüreli daha birkaç gün olmuştu ki büroya bir ziyaretçim çıka geldi. Özel olarak beni görmek için. Peder Protist. Bomba gibi haberlerim vardı ona anlatılacak. Öyle böyle değil. Hele baritonun şimali bölgelerde sürtmek için hepimizi o biçim yüzüstü bırakışı. Protist'in aklı almıyordu bu öğrendiklerine, sonunda olup biteni nihayet kavradığındaysa bu değişimden tek ayrımsayabildiği şey benim böylesi bir durumdan nasıl fayda sağlayabileceğimdi. Müdürünüzün size olan bu güveni bana terfilerin en gönül okşayıcısı gibi geliyor sevgili doktorcuğum diye başımın etini yemeye başladı. Onu ne kadar yatıştırmaya çalışırsam çalışayım havaya girmişti bir kere. Bu tekerlemeyi diline pelesenk ederek bana en parlak gelecekleri müjdeliyordu. Kendi tabiriyle muhteşem bir tıbbi kariyer. Artık onu susturmam mümkün değildi. Ciddi konulara sıranın gelmesi kolay olmadıysa da dönüp dolaşık vardık sonunda Toulouse kentine. O da zaten tam da oradan geliyordu ayağının tozuyla. Bu sefer bildiklerini anlatma sırası ondaydı elbette, ben de dinledim. Hatta ihtiyarın başına gelen kazayı bana aktardığında şaşırmışları, afallamışları bile oynadım. Ne, ne diye sözünü kesiyordum ben. İhtiyar öldü mü? Yahu ne zaman oldu bu? Lafı ağzında geveleyerek de olsa sonunda çıkarmak zorunda kaldı dilinin altındaki baklayı. İhtiyarı o küçük merdiveninden aşağı fırlatanın Robinson olduğunu kesin olarak söylememekle birlikte bunu tahmin etmeme de engel olamamıştı doğrusu. Güya daha bastığı yeri bilemeden ayağı yerden kesilivermiş kadıncağızın. Birbirimizin dilinden anlıyorduk. İyi becermişti, temiz iş. İkinci denemesinde ihtiyarı bu kez ıskalamamıştı. Neyse ki mahallede, Toulouse'da hala tamamen kör olduğunu sanıyorlardı onun, yani Robinson'ın. Dolayısıyla kaza dışı bir ihtimali kimse aklına bile getirememişti. Elim bir kaza tabii öte yandan. Şöyle bir etraflıca düşününce de koşullar, ihtiyar bayanın yaşı, bir de olayın akşamüstü olmuş olması, yorgunluk hali falan hani çok da şaşırtıcı olmayan bir kazaydı doğrusu. Ben şimdilik daha fazlasını öğrenmek istemiyordum. Yeterince sır paylaşılmıştı benimle. Ne var ki pedere konuyu değiştirmekte zorlandım. Belli ki bu hikaye epey kafasını kurcalıyordu. Israrla dönüp dolaşıp yine sözü o işe getiriyordu. Lafı ağzımdan kaçırırım beklentisiyle olsa gerek. Sanki illa beni de bulaştırmak istiyordu bu işe. Ağır ol. Papaz her gün pilav yemez. Bu durumda vazgeçmek zorunda kaldı. Bana Robinson'dan söz etmekle yetindi. Sağlığından falan, gözlerinden. Bu açıdan durum çok daha iyiydi ama onun esas derdi moraliydi. Hani o hiç düzelmeyen, gerçekten de morali bomboktu. Hem de o iki kadının ondan asla esirgemedikleri tüm o yakın ilgiye, sevgiye rağmen. Ama o buna hep şikayet ederek karşılık veriyordu, kaderinden, yaşamından. Bana gelince papazın bu anlattıklarını hiç yadırgamamıştım. Ne mal olduğunu bilmez miydim ben Robinson'ın? Pek sevimsiz, pek nankör eğilimleri vardı onun. Ancak Robinson'dan çok asıl ben pederden çekiniyordum. O konuşurken ser verip sır vermiyordum. Bu açıdan hevesi kursağında kaldı. Sizin o sevgili dostunuz doktorcuğum maddi açıdan artık rahat ve ferah bir düzeye kavuşmasına ve yakında onu mutlu bir izdivacın bekliyor olmasına rağmen itiraf etmeliyim ki bizi fazlasıyla hayal kırıklığına uğratıyor. Vakti zamanında sizin de onda tanık olduğunuz o kötü alışkanlıklar, o uğursuz gezme, tozma merakı mı depreşti yoksa onun bu eğilimi hakkında ne düşünüyorsunuz sevgili doktorcuğum? Yani sonuçta Robinson'ın aklı fikri her şeyi yüzüstü bırakıp gitmekteymiş. Eğer doğru anladıysam nişanlısıyla nişanlısının anası da her şeyden önce bu duruma epey içerlemişler. Ayrıca da kolayca tahmin edilebileceği gibi çok da üzülüyorlarmış. İşte bana bunları anlatmaya gelmişti peder protist. Bütün bunlar haliyle epey düşündürücüydü ve ben de kendi hesabıma çenemi tutmaya ve bu ailenin bu küçük meselelerine kat'i surette bulaşmamaya kesin kararlıydım. Çuvallayan bu görüşmemizden sonra pederle tramvayda ayrıldık, epey soğukça desem yeridir. Tımarhaneye döndüğümde içim rahat değildi. Bariton'dan İngiltere üzerinden ilk haberleri almamız bu ziyaretten kısa süre sonrasına denk düştü. Birkaç kartpostal. Hepimize sıhhat, afiyet ve iyi şanslar diliyordu. Daha sonra da oradan buradan harcı alem bir iki satır bir şeyler karaladığı oldu. İçine bir şey yazmadığı bir kartpostaldan da Norveç'e geçtiğini öğrendik. Derken birkaç hafta sonra gelen bir telgraf bizi biraz rahatlattı. Kopenhag'a sağ salim varmış. Tahmin ettiğimiz gibi patronun yokluğu bizzat Virgin'de bu çevrede bayağı kötü niyetli yorumlara neden oldu. Enstitünün geleceği açısından bu yokluğun nedenleri hakkında gerek hastalarımıza gerekse civardaki meslektaşlarımıza bundan böyle açıklamalarımızı asgari düzeyde tutmamız daha hayırlı olacaktı. Yine aylar geçti, çok temkinli davranmayları, sönük, ketum. Sonunda aramızda Bariton'un anısını bile anmaktan vazgeçer olduk. Zaten onun anısı sanki hepimizi biraz mahcup ediyordu. Derken yaz geldi. Sürekli olarak bahçede hastaları gözetleyip duramazdık elbette. Her şeye rağmen az da olsa özgür olduğumuzu kendimize kanıtlayabilmek için. Sen Nehri kıyısına uzandığımız oluyordu. Maksat dışarı çıkmış olalım. Karşı kıyıdaki toprak yanından sonra büyük Genevieve Ovası başlıyordu. Tozların ve puslu havanın arasından bacaların usulca yükseldiği grili beyazlı pek hoş bir enginlik. Mavnaların yedekte çekildiği yerin tam kenarındaki gemicilerin bistrosu kanalın girişine bakıyordu. Sarı bir akıntı çarpıyordu alavere havuzuna. Bizler aşağıdan saatlerce bunu seyrediyorduk. Bir de yan taraftaki bir nevi uzun bataklığı, hani şu kokuları araba yoluna kadar sinsice yükselen. İnsan alışıyor. Kabara taşa iyice yaslanıp yorgun düşen bu çamurun rengi de atmıştı. Gökyüzü kimi yaz akşamları pembeleşip duygu yüklendiğinde neredeyse yumuşacık olduğu da oluyordu bazen o çamurun. İşte oraya köprünün üstüne geliyor, geçidin önüne yanaşıp nehre ulaşmak için gecenin bitmesini bekleyen mavnalardan akordiyon dinliyorduk. Özellikle de Belçika'dan gelip aşağı inenler müzik saçıyorlardı. Yeşil ve sarı, her tarafından ipler sarkmış, iç çamaşırların kurumakta olduğu, rüzgarın dalga dalga içlerine dalıp ahu dudu rengi iç gömlekleri hoplatıp zıplattığı bir renk cümbüşüydü bu. Gemicilerin o küçük salaş kahvesine sık sık geliyordum. Şimdilik hala yalnız. Tam da öğle yemeğini izleyen ve patronun kedisinin dört duvar arasında yalnızca kendine ait sonmada badana mavisi küçücük bir gökyüzünün içine hapsedilmişçesine uslu uslu yattığı o bir saatlik ölü zaman diliminde. Orada ben de öğleden sonranın başlarında uyuklayıp iyice unutulduğumu sanarak bekliyordum zamanın geçmesini. Uzaktan birisinin geldiğini gördüm. Yoldan yukarıya tırmanıyordu. Fazla tereddüt etmeme gerek kalmadı. Daha köprüye adımını atar atmaz tanımıştım onu. Benim biricik Robinson'ımın ta kendisiydi bu. Su götürür yeri yok. Buraya beni aramaya geliyor dedim hemen kendi kendime. Adresimi ona papaz vermiş olsa gerek. Onu bir an önce başımdan savmalıyım. Tam da kendime yeniden dört dörtlük küçük bir bencillik oluşturmakta olduğum bir sırada gelip de beni rahatsız edişi çok iğrenç göründü hemen gözüme. Boşuna dememişler boş ite menzil olmaz diye. Bistronun yanına kadar varmıştı bile. Dışarı çıktım, beni gördüğüne şaşırmış gibiydi. ''Nereden çıktın sen şimdi yine?'' diye sordum ona böyle, hiç de nazik olmayan bir şekilde. ''Garen'den'' diye yanıt verdi. ''İyi, peki. Karnın aç mı?'' diye sorguladım onu. Öyle pek karnı toka benzemiyordu ama gelir gelmez de açlıktan ölüyormuş gibi görünmek istemiyordu. ''Demek yine yollara düştün'' diye ekledim. Çünkü artık itiraf edebilirim ki onu yeniden gördüğüme hiç ama hiç memnun değildim. Hiç hoşuma gitmemişti bu iş. Parapinde kanal tarafından beni karşılamaya geliyordu. İyi denk düşmüştü. Tımarhanede bu kadar sık nöbet tutmaktan yoruluyordu Parapin. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de işten az kaytarmıyor değildim. Ancak her şey bir tarafa, duruma ilişkin olarak her ikimiz de baritonun artık ne zaman geri döneceğini öğrenmek için neler vermezdik neler. Şu avare dolaşmaktan bir an önce vazgeçip işinin gücünün başına dönmesini ve şu zamazingosuyla artık kendisinin ilgilenmesini umut ediyorduk. Bizim için fazla ağır bir yüktü bu. İkimizin de gözü yükseklerde değildi. Ne onun ne de benim ve istikbal meselelerini hiç iplemiyorduk. Hata ediyorduk elbette. Bir konuda daha Parapin'in hakkını yememekte yarar var. O da tımarhanenin ticari işletmesi ve müşterilerle ne şekilde ilişki kurduğum konusunda bana asla soru sormamasıydı. Ancak ben yine de onu bilgilendiriyordum. Bir bakıma ona rağmen diyebilirim. Öyle olunca da kendi kendime konuşuyor gibi oluyordum. Robinson meselesinde onu da haberdar etmek önemliydi. ''Sana Robinson'dan söz etmiştim değil mi?'' diye sordum ona girizgah niyetine. ''Biliyorsun hani savaştaki arkadaşım, çaktın mı?'' Yüzlerce defa dinlemişti benden elbette o savaş hikayelerini, ayrıca Afrika hikayelerinde. Üstelik her seferinde de farklı biçimlerde benim tarzım buydu. ''Eh işte'' diye sürdürdüm konuşmamı. Robinson da hiçbir fedakarlıktan sakınmayarak ta Toulouse'lardan gelivermiş sırf bizi görmeye. Akşam yemeğini birlikte müessesede yeriz. Aslında müessese adına bu şekilde taahhüt altına girmekten biraz sıkılmıyor değildim. Bir bakıma biraz densizlik etmiş oluyordum. Böyle bir durumda bu şekilde davranabilmek için aslında bağlayıcı, belirleyici bir yetkiye sahip olmuş olmam gerekirdi. Oysa bundan tamamen yoksundum. Üstelik Robinson da işimi hiç kolaylaştırmıyordu. Bizim oralara dönerken yolda şimdiden meraklı ve endişeli bir tavır sergiliyordu. Özellikle de yanı başımızda uzun ve solgun yüzüyle onu tedirgin eden Parapin hakkında. Önce onu yani Parapin'i de delilerden biri sanmıştı. Vigin'de nerede kaldığımızı öğrendiğinden beri her yerde deli görmeye başlamıştı zaten. Onu yatıştırdım. ''Ya sen?'' diye sordum ona. ''Döndüğünden beri herhangi bir işmiş buldun mu?'' ''Arayacağım'' diye yanıtlamakla yetindi. ''Peki ya gözlerin iyice iyileştiler mi bari? Artık adam gibi görmeni sağlıyorlar mı?'' ''Evet, artık neredeyse eskisi kadar görebiliyorum.'' ''Eh artık halinden memnunsundur o zaman.'' deyiverdim. ''Hayır, memnun değildi. İşi gücü yoktu da memnun mu olacaktı?'' Madelon konusunu hemen açmamaya özen gösterdim. Aramızda henüz fazlasıyla hassas bir konuydu bu. aparatif faslını iyice uzattık. Bu vesileyle de onu tımarhane ile ilgili bir başka ayrıntı konusunda kapsamlı biçimde bilgilendirdim. Şu boş boğazlık etme huyumdan asla vazgeçemedim gitti. Yani sonuç itibarıyla baritondan pek bir farkım yok. Yemek samimi bir havada sonlandı. Sonra da Robinson Leon'u o haliyle öyle sokağa atacak değildim elbette. Derhal ona küçük bir açılır kapanır yatak çıkarılıp yemek odasına geçici olarak yerleştirilmesine kararlaştırıldı. Parapin hala fikir beyan etmiyordu. Al bakalım Leon dedim ben de. İşte sana yer buluncaya kadar kalacak yer. Sağ ol diye yanıtladı sadece. O günden itibaren de her sabah tramvayla Paris'e güya bir şirket temsilciliği işi aramak için gider oldu. Fabrikadan gına gelmişti, öyle diyordu bana. Temsilcilik yapmak istiyordu artık. Sırf bir temsilcilik işi kapmak için epeyce uğraş vermiş olabilirdi tabii. Hakkını yemeyelim. Gel gelelim öyle ya da böyle sonuç o ki bulamamıştı işte. Bir akşam Paris'ten her zamankinden erken döndü. Ben hala bahçede büyük havuzun etrafını kolaçan etmekteydim. İki çift laf etmek için gelip beni orada buldu. Baksana diye girdi söze. Baktım diye yanıtladım. Sen bana burada ufak bir iş ayarlasan olmaz mı? Başka yerde hiçbir halt bulamıyorum. İyi aradın mı ki? Evet, aramaz olur muyum? Müessesede mi bir iş istiyorsun? İyi de ne iş yapacaksın? Paris'te küçük bir iş bulamadın mı? Parapin'le birlikte tanıdıklarımıza sorup bir araştırmamızı ister misin? İşle ilgili benim devreye girmeyi önermem onu mahcup ediyormuş. Yani asla ve kata iş bulunamıyor diye bir şey yok diye sürdürdü o zaman da. Bulunur belki ayak işleri. Olur tabii ama şimdi derdimi anlayacaksın. Kafadan çatlakmış gibi görünmem gerek mutlaka. Ne yapıp edip kafadan çatlakmış gibi görünmem gerek hem de acilen. Peki dedim ona o zaman. Daha fazlasını bilmeme hiç gerek yok. Yo yo Ferdinand, aksine sana mutlaka çok daha fazlasını anlatmam gerek. Üstelik öyle de bir ısrar ediyordu ki beni iyi anlamalısın. Kaldı ki ben seni iyi tanırım, senin bir şeyi anlaman da uzun sürer karar vermen de. Anlat bakalım o zaman dedim ona, kaderime razı, anlat hadi. Deli olduğum sanılmazsa işler boka saracak, emin olabilirsin kıyamet kopacak. Karı beni hapse bile attırabilecek tinette. Çakozladın mı şimdi? Madelon'dan mı söz ediyorsun? Evet, elbette ondan söz ediyorum. Aman ne hoş. Ya ne demezsin? Temelli mi bozuştunuz yani? Mal meydanda. Eğer bana ayrıntı anlatmaya niyetliysen bu tarafa gel diye sözünü kestim. Ben de o zaman ve onu kenara çektim. Böylesi çok daha temkinli olur deliler yüzünden. Deli meli demeye gelmez, onlar da bir şeyler anlayabilirler ve bakarsın çok daha kepazesini de sonra sağda solda anlatabilirler. Tecrit odalarından birine çıktık ve oraya vardıktan sonra tüm dümeni benim için canlandırması uzun sürmedi. Kaldı ki onun yeteneklerini zaten ezelden beri iyi biliyordum. Üstelik peder protistenin de gerisini tahmin etmemi sağlamıştı. İkinci denemesinde bu kez işi temize havale etmişti. Kimse bir kez daha yan bastığını iddia edemezdi doğrusu katiyen. Asla söyleyecek laf yoktu. Anlıyor musun? Koca karı beni gitgide daha çok gıcık etmeye başlamıştı. Özellikle de gözlerim biraz daha iyiye gitmeye başladığından, yani sokakta tek başına idare edecek duruma geldiğimden itibaren o andan sonra bir sürü şeyi yeniden gördüm. Ve tabii onu da yeniden gördüm. Yani koca karıyı. Ne yalan söyleyeyim, gözüm ondan başkasını görmez olmuştu. Her dakika gözümün önündeydi. Sanki ömür törpüsü. Bence mahsus duruyordu orada. Sırf hayatımı zehir etmek için. Var mı bunun başka bir izah tarzı? Üstelik hep beraber kaldığımız o evde, sen biliyorsun değil mi o evi? İnsan nasıl birbirine girmesin şimdi? Ufacık da orası, sen gördün değil mi? Alt alta üst üste, gel de aksini söyle. Mahzenin basamakları da pek sağlam durmuyordu değil mi? O merdivenin ne derece tehlikeli olduğunu orayı ilk kez Madelon'la birlikte dolaşırken ben de fark etmiştim. Basamaklar daha o zamandan durduk yerde sallanıyordu. Doğruya doğru, o açıdan hazıra kondum diye kabullendi gayet açık sözlülükle. Peki ya oradaki insanlar diye bir kez daha sorguladım onu. Komşular, papazlar, gazeteciler, kimse laf sokuşturmadı mı bu iş olduğunda? Hayır, yapmadılar besbelli. Sonra öyle bir şey yapabilecek biri olduğuma kimse inanmıyordu ki. Ödleğin teki olduğumu düşünüyorlardı. Alt tarafı bir kör, anlıyor musun? Neyse, bu açıdan kendini şanslı addedebilirsin. Yoksa öbür türlü, ya Madelon, bu dümende onun payına düşen neydi? O da bulaştı mı bu işe? Tam öyle sayılmaz ama biraz da öyle ister istemez. Çünkü mahzen, anlıyor musun? Koca karı göçtükten sonra tamamen ikimize kalacaktı. O şekilde ayarlanmıştı. İkimiz birlikte o işe girişecektik. O zaman niye aşkınız sürmedi daha sonrasında? Vallahi orası biraz karışık işte. Senden bıkmış mıydı kız? Yok canım, tam aksine. Hatta evlilik meselesini iyiden iyice hevesliydi. Anası da istiyordu bunu, hem de eskisinden bile fazla. Üstelik o işin sıcağı sıcağına hallolmasını istiyordu. Malum Enrol ananın mumyaları da artık bize kaldığına göre, hazır üçümüz birlikte rahat yaşayacak imkanlara da kavuşmuşken. Peki aranızda ne olup bitti ki? Vallahi ben sadece yakamdan düşsünler istiyordum. Bu kadar basit. Anası da, kızı da. Bak Leon, diye lafı ağzına tıkayıverdim bu sözleri duyunca. Beni iyi dinle. Sen de halt etmişsin. Olacak iş değil yani. Kendini bir an için Madelon'la anasının yerine koy. Sen onların yerinde olsan bunu normal karşılar mıydın? Düşün bir hele. Oraya geldiğinde kıçında doğru dürüst donun bile yoktu. İşin gücün de yoktu. Hiç. Sabahtan akşama kadar homurdanmaktan başka hiçbir şey yapmıyordun. Yok ihtiyar bütün paraya el koyuyormuş da falan feşmekan. Sonra ihtiyar adres değiştirdi. Daha doğrusu sen adresini değiştirttin. Ve buna rağmen yine başlıyorsun suratını ekşitmeye ve afraya tafraya. Yahu şu iki kadının yerine koy kendini biraz, insaf. Tahammül edilir gibi değilsin yani. Ben onların yerinde olsam sana çoktan siktir etmiştim. Seni 100 kez hapse yollamamalarını bile hak etmişsin. Benden sana söylemesi. İşte ben böyle söyleniyordum Robinson'a. Olabilir diye yanıtladı beni hiç sektirmeden. Ama sen istediğin kadar hekim ol ve de mürekkep yalamış ol. Ya da neyse işte, benim tabiatımı hiç anlamıyorsun. Kapa çeneni be Leon, deyiverdim ama sonunda. Kısa kesmek için. Kapa çeneni. Bah zavallım, tabiatını sevsinler senin. Hastalardan biri gibi konuşuyorsun. Keşke bariton cehennemin öbür ucuna gitmiş olmasaydı. Yoksa o seni bir tedavi alırdı ki görürdün. Zaten başına gelebilecek en iyi şey de bu olurdu senin. Seni bir an önce tımarhaneye kapamak gerek. Duydun mu beni? Kapamalı seni. Bak o zaman bariton nasıl ilgilenirdi senin o tabiatınla?